Merhaba. Bugün sizin için süper öğrenen olmanın bilimsel yolları başlıklı kaynakları derinlemesine inceliyoruz. Amacımız ne? Öğrenme potansiyelinizi bilimsel olarak kanıtlanmış, hani gerçekten işe yarayan pratik yöntemlerle nasıl en üste çıkarabileceğinizi keşfetmek, zekanın sabit olmadığı, yani geliştirilebileceği fikri kulağa oldukça iyi geliyor, değil mi? Kaynaklarda Doktor Barbara Oakley gibi isimler de var. Başta zorlanmış ama sonra öğrenmeyi öğrenerek acayip başarılara ulaşmış kişiler. Öyleyse bir başlayalım bakalım. Öğrenme şeklinizi belki de kökten değiştirebilecek o kilit noktalar nelermiş?
Kesinlikle. Aslında ana fikir şu: beynimizin nasıl çalıştığını anlarsak ve doğru stratejileri kullanırsak hepimiz daha etkili öğrenebiliriz. Yani bu böyle doğuştan gelen bir yetenek falan değil, tamamen geliştirilebilir bir beceri seti aslında. Bu sohbetimizde de işte bu tekniklerin arkasındaki bilime, yani nörobilimsel temellere ve bunların sizin için, günlük öğrenme süreçleriniz için ne anlama geldiğine odaklanacağız.
Harika. Kaynaklarda hemen dikkat çeken bazı somut yöntemler var zaten. Mesela derse oturmadan önce yapılacak orta yoğunlukta bir egzersiz. Ya da şu meşhur Pomodoro tekniği, hani 25 dakika odaklan, sonra kısa bir ara ver. Basit gibi duruyor ama etkisi bilimsel olarak destekleniyor.
Çok doğru bir nokta, evet. Egzersiz BDNF diye bir proteinin salınımını artırıyor. Bu beyin için bir nevi gübre gibi. Yani yeni bağlantıların kurulmasını, öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Nöroplastisite dediğimiz şeyi destekliyor doğrudan.
Yani beyin daha esnek hale geliyor öğrenmeye karşı.
Aynen öyle. Pomodoro ise sadece dikkati yönetmekle kalmıyor. Aynı zamanda o zihinsel yorgunluğu da önlüyor. Kısa ama yoğun çalışma periyotları bilgiyi daha verimli işlememizi sağlıyor. Başta biraz disiplin gerektiriyor tabii ama kesinlikle değiyor.
Tamam, odaklanmayı başardık diyelim. Güzel. Peki ya öğrendiklerimizi unutmamak? Kalıcı hale getirmek. İşte burada uyku öncesi öğrenme diye ilginç bir başlık var kaynaklarda. Yatmadan hemen önce konuyu şöyle bir kısaca gözden geçirmenin hafızayı güçlendirdiği söyleniyor. Hatta Thomas Edison'un bir de şu benzen halkasını rüyasında gördüğü söylenen kimyager Kekule'nin falan da benzer teknikler kullandığı anlatılıyor. Düşünsenize, uyurken bile öğreniyoruz.
Uyku, evet, kesinlikle öğrenmenin gizli kahramanı diyebiliriz. Uyku sırasında beyin adeta günün muhasebesini yapıyor, önemli bilgileri ayıklıyor, düzenliyor ve uzun süreli belleğe kaydediyor. Yatmadan önce yapılan o kısa tekrar beyine sanki şey diyor: bak, bu bilgi önemli, bunu sakla. Bu ayıklama sürecini daha verimli hale getiriyor. Bu da yine nöroplastisite ile alakalı tabii. Öğrenilenlerle ilgili sinirsel bağlantıları güçlendiriyor uyku.
Odaklandık, uykuyla pekiştirdik. Peki bilgiyi beyne nasıl sunduğumuzun bir önemi var mı? Yani sadece okumak mı? Kaynaklar burada da ilginç şeyler söylüyor. Materyali çeşitlendirmek diyorlar. Yani metin, ses, görsel, farklı formatlar bir arada. Multimedya öğrenimi. Bir de öğrendiklerimizi aktif olarak bir başkasına anlatmak. Aktif öğrenme dedikleri şey. Bunlar da çok önemliymiş.
Hem dinleyip hem görmek beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırıyor. Bilgi daha zengin, daha çok boyutlu kodlanıyor böylece. Haliyle unutmak zorlaşıyor. Aktif öğrenme, yani birine anlatma meselesi ise bambaşka. Pasif dinlemek gibi değil. Bir şeyi başkasına anlatmaya çalıştığınız an aslında tam olarak neyi anlamadığınızı fark ediyorsunuz. O boşlukları görüyorsunuz.
Evet, doğru. Anlatırken takılıp kalıyorsun bazen.
Aynen. Bu da sizi bilgiyi zihninizde yeniden düzenlemeye, daha derinlemesine anlamaya itiyor. Çok etkili bir yöntemdir.
Son olarak kaynaklarda beni oldukça şaşırtan bir etki daha var. Pigmalion etkisi. Yani başkalarının bize olan inancının veya beklentisinin, hatta kendi kendimize olan beklentimizin performansımızı etkileyebilmesi fikri. Size inanan bir öğretmen, bir arkadaş, bunun başarıyı tetikleyebilmesi, öğrenmenin bu sosyal tarafı da çok ilginç geldi bana.
Evet. Evet, bu etki gerçekten çok güçlü. Başkalarının bize inanması, bize yüksek beklentiyle yaklaşması bizim de kendi yeteneklerimize olan inancımızı artırabiliyor. Bu da motivasyonu körüklüyor, zorluklar karşısında daha dirençli olmamızı sağlıyor. Yani öğrenme sadece teknikler ve beyin kimyasından ibaret değil. İşin sosyal ve duygusal boyutu da. En az o kadar önemli, hatta belki daha bile fazla bazen.
Peki, tüm bu bilimsel veriler, teknikler, bunlar sizin için ne anlama geliyor? Yani dinleyicimiz için pratik anlamı ne?
Aslında şu anlama geliyor. Öğrenme süreciniz üzerinde sandığınızdan çok daha fazla kontrolünüz var. Pasif bir alıcı değilsiniz. Bu yöntemleri bilinçli bir şekilde kullanarak öğrenmeyi daha verimli, daha kalıcı, hatta daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratmak mümkün yani.
Özetlersek o zaman, bu incelemeden çıkarılacak en temel mesaj belki de şu. Öğrenme yeteneğiniz sabit değil, taşla yazılmamış, doğru stratejilerle onu kesinlikle geliştirebilirsiniz. Egzersizden Pomodoro'ya, uyku öncesi tekrardan multimedyaya, aktif anlatıma kadar. Elinizde deneyebileceğiniz bir sürü bilimsel temelli araç var.
Ve bu araçları denerken kendinize sormanız gereken çok önemli bir soru var bence. Benim için en iyi çalışan hangisi ve neden? Belki de bu süreçteki en değerli kazanım sadece yeni şeyler öğrenmek değil, aynı zamanda kendi zihninizin nasıl çalıştığını, kendi öğrenme stilinizi, size neyin motive ettiğini keşfetmek olacak. Bu öz farkındalık, gelecekteki tüm öğrenme maceralarınızı zenginleştirecek bir temel oluşturabilir aslında.